Ayrım 13, sayfa 93.
Anayasamız Kur'an'dır. Biz Müslümanız. Biz Allah'a boyun eğmiş, onun hükümlerine ram olmuş, kanunlarına teslimiyet göstermiş. Bizim Rabbimiz, Allah, önderimiz, Resulullah. Bizim Rabbimiz Allah, önderimiz Resulullah, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an'dır. Rabbi Allah, önderi Resulullah ve dini İslam olan bir kimsenin zorunlu olarak kitabının da Kur'an olması gerekir. Dolayısıyla ben Müslümanım demek aynı zamanda kitabım Kur'an'dır demektir. Kitabım Kur'an'dır demek ne demektir? Bir insanın benim kitabım Kur'an'dır demesi her halde sadece elindeki mushafın Allah'tan geldiğini itiraf etmesi anlamına gelmez. Zira gerektirdiği doğrultuda bir hayat sürmediği halde nice insan bu kitabın Allah'tan geldiğini kabul etmekte ve onu dili ile söylemektedir. Ama bu kabul ve itiraf itiraf onları Kur'an bir hayat yaşamaya sevk etmemiştir. Demek ki bir insanın kitabım Kur'an'dır demesi onun kitabının hakikatten Kur'an olması anlamına gelmez. Tıpkı bana ait olmayan bir ev için bu ev benimdir demenin evin benim olması anlamına gelmediği gibi. Şu kesin olarak bilmemiz gerekir ki bir insanın kitabım Kur'an'dır demesi aynı zamanda beni doğruya yöneltecek, beni düzeltecek, beni idare edecek hükümlerine başvuracağım, ihtilaflarımı çözeceğim, emirlerini ve yasaklarını tatbik edeceğim, ahkamını uygulayacağım kitap Kur'an'dır demesi anlamına gelmektedir. Bu kul her ne zaman bu şekilde Kur'an'a yaklaşırsa işte o zaman gerçek anlamda kitabım Kur'an'dır demiş olur. Aksi halde Kur'an'ı Kur'an olarak kabul etmemiş demektir. Yüzlerce kere de bu sözü söylese Kur'an hiçbir zaman onun kitabı olmayacaktır. Unutmamak gerekir ki kitap ancak ve ancak hayata şekil verdiği, insana yönlendirdiği ve içerisindeki kanunlar tatbik edildiği zaman kitaptır. Hayata şekil vermediği, insanı yönlendirmediği ve içerisindeki kanunlar tatbik edilmediği zaman kitap gerçek anlamda kitap değildir. İçi boşaltılmış ve sadece sureti kalmış bir kağıt yığınıdır. Kur'an hükmetmek için indirilmiştir. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düşülen meselelerde, problemlerde ve ihtilaf halinde hüküm vermek için. Nisa suresi 105'te, biz sana kitabı Kur'an'ı insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin diye hak ile indirdik. Sen sakın ha hainlerin savuncusu olma buyuruyor. Maide suresi 48'de artık onların aralarında Allah'ın kitabı indirdiği kitap ile hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Maide suresi 49'da onların aralarında Allah'ın indirdiği kitap ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından Kur'an'ın bazı hükümlerinden seni şaşırtmalarından sakın buyurmaktadır. İşte Kur'an'ın indiriliş gayelerinden birisi budur. Ama gelin görün ki insanlar onu bu gayeden uzaklaştırmış ve onu sadece alınıp öpülen, alnına konulan mezarlıkta, kandil gecelerinde veya merasimlerde teberrükken okunan bir kitap haline getirmiştir. 21. yüzyılın Kur'an anlayışındaki en büyük problemi de budur. Kur'an Müslümanının anayasasıdır. Kur'an tıpkı bir ibadet kitabı, bir ahlak menzumesi ve bir hidayet rehberi olduğu gibi bir yasa kitabıdır da aynı zamanda. Bu nedenle ben Müslümanım diyen bir kimsenin zorunlu olarak bu kitabın hükümlerini kabul etmesi ve onları uygulanırlığını itiraf etmesi gerekmektedir. Müslüman Kur'an'dan başka bir kitabı kesinlikle anayasa olarak kabul edemez. Zira yasaların anası kesinlikle Kur'an'dır. Dikkat ediniz. Kur'an içerisindeki hiçbir hükmü ve kanunu barındıran, yüzlerce ahkamı içeren bir kitaptır. Bu hüküm ve kanunlar elbette ki okunsun ve harflerinden sevap elde edilsin diye indirilmedi. Sadece bununla birlikte hayata yön versin, insanların ihtilaflarını çözsün ve onları temel kaynak olsun diye indirildi. İşte insan her ne zaman bu gayenin dışına çıkarsa o zaman haktan sapmış ve Kur'an'a karşı görevini yerine getirmemiş olur. Anayasası Kur'an olmayan bir lider Cengiz Han konu başlığı altında. Müslümanın Kur'an'dan başka anayasa kabul edemeyeceğini, Kur'an'dan gayrı anayasanın olmayacağını belirttik. Bu başlıkta İslam tarihinde Kur'an'dan başka anayasa meydana getiren bir şahıs olan Cengiz Han'dan kısaca söz edecek ve o dönemde yaşayan İslam alimlerinin hakkında neler dediğini, nasıl hüküm verdiğini ifade etmeye çalışacağız. Bunu yapmamızın sebebi günümüzde o dönemin birbirine ne kadar benzediğini ortaya koymak ve okuyucuyu düşünmeye sevk ederek iki dönemi doğru bir şekilde birbirine kıyaslamasını sağlamaktır. Şimdi gelin hep beraber Cengiz Han'ı çıkarmış olduğu Yasa adlı kanunnameyi ve İslam alimlerinin bu kitabı nasıl değerlendirdiğini inceleyelim. Ta ki bu sayede günümüzün anayasalarını doğru bir şekilde değerlendirme imkanı bulmuş olalım. Cengiz Han Tatarların lideridir ve bildiğimiz kadarıyla daha sonraları İslam alemine girecek olan ilk anayasayı yapan şahıstır. Bu şahıs Hicri 559 yılında döneme gelmiş, yönetime gelmiş, 623 yılında da ölmüştür. İktidarı ele geçirdiğinde hakimiyetini genişletmek amacıyla Horasan'a, Buhara'ya ve benzeri İslam diyarlarına da yöneltmiş ve buralara hakim olmuştur. Cengiz Han, çocuklarının ve halkının idaresini sağlamak, onların hayatlarını düzeltmek ve ihtilaf anında müracaat etmelerini temin etmek amacıyla bir kitap hazırlamış ve hazırladığı bu yasa, kitaba yasa adını vermiştir. Bu kelime Moğol dilinde düzenlemeler anlamına geliyordu ki, şu anda da Türkler bu kelimeyi hala aynı anlamda kullanmaktadırlar. Lakin Cengiz Han'ın murad ettiği mana günümüz Türkçesinde ancak başına ana kelimesi ilave edilerek ifade edilmektedir. Yani Cengiz Han'ın yasa dediği şey şu an bizim dilimizdeki anayasanın tam karşılığıdır. Cengiz Han bu kitabına genele ve özele hitap eden düzenlemeler, hükümler ve kanunlar koymuştu. Kitabın geneli kendi arzu ve isteklerinden oluşan hükümleri içermekteydi. Ama Yahudilik, Hristiyanlık, İslam ve diğer dinlerden alıntılanmış kurallar da mevcuttu. Bu kurallardan bazıları şunlardır. Zina eden kişi ister evli olsun ister bekar olsun öldürülür. Homoseksüellik yapan öldürülür. Kasten yalan söyleyen öldürülür. Büyü yapan öldürülür. Casusluk yapan öldürülür. Çekişmekte olan iki kişinin arasına giren ve bu iki kişiden birisine yardım eden öldürülür. Durgun suya işeyen öldürülür. Durgun suya dalan öldürülür. Sahibinin izni olmaksızın bir esire yemek yediren veya su içiren veya bir şeyi giydiren öldürülür. Kaçak birini görüp de sahiplerine veya hükümete de teslim etmeyen öldürülür. Bir esiri yemek yediren veya yiyecek bir şeyi bir kimsenin önüne atan öldürülür. Çünkü yiyeceği önünde atılmamalı, aksine bizzat eliyle ona verilmelidir. Bir kimse bir başkasına yemek yedirecekse önce kendisi o yemekten tatmalıdır. Misafir emir olsa bile böyle yapmalıdır ama esire yedirmemelidir. Bir kimse yemek yer de yanındakilerine yedirmezse öldürülür. Bir hayvanı boğazlayan kimse o hayvan gibi boğazlanır. Hayvanı boğazlamamalı. Aksine karnını yararak öldür. Öncelikle eliyle kalbini tutup çıkarmalıdır. Görüldüğü üzere Cengiz Han bu tür kanunlarla İslam'a ve diğer dinlere alternatif bir şey oluşturmuş ve insanların hayatını bunlarla tanzim etmeye çalışmıştır. Cengiz Han asli itibariyle Müslüman birisi değildi. Yani İslam'a hiç kabul etmemişti ama ondan sonra gelen ve Müslüman olduğunu iddia eden Moğollar, Müslüman olduklarını söylemelerine rağmen Cengiz Han'ın kanunnamesi olan yasa ile hükmetmeye devam etmiş ve Kur'an ellerinin arasında durduğu halde onun hükümlerini tatbik etmeyi terk etmişti. Hem Müslüman olduklarını söylüyorlar hem de Allah'ın kitabından başka bir kitapla hükmetmiyorlardı. Kim kitabımız Kur'an'dır? Hem kitabımız Kur'an'dır diyorlar. hem de ondan başka yasalar kabul ediyorlardı. Tıpkı günümüz dünyasındaki sözüm ona Müslümanların söyledikleri ve yaptıkları gibi. Bir nevi şu an onlar da fırkalaşmış bulunuyor. Milliyetçilik adı altında hareket eden. Siz ne demek istediğimi anladınız. Kendileri hem İslam'ı benimsediğini söyler hem de Türkçülüğü benimsediğini söyler. Ama aynı zamanda kendileri ne doğru düzgün tefsir okur, ne ırkçılığın ne demek olduğunu bilip ırkçılıktan sakınır, uzaklaşır. Kendileri kuru kuruya Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırır ama gel gelelim Allah'ın emri, hükmü dediğimiz zaman ülkücülük zannederek Allah'ın emri içinde olmayan bir tavır sergilerler. Şimdi eski ülkücüler de onlar dediğimizde hiçbir şekilde Allah'ın Resulü ırkçılık yapan, ırkçılık uğruna savaşan benden değildir buyuruyor hadis-i şerifinde. Biz şimdi ülkücü arkadaşlarımızın ne kadar bunu söylemiş olsak da kendileri illaki kanında Türklük yani ırkçılık kanı bulunmakta. Ne mutlu Türk'üm demekteler ama gel gelelim Allah ve Resulü bu konuda ne buyurmuş? Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Bu ayet-i kerimenin içinde geçen bir ibare. Ve bunu söylediğimizde de gerçekten zaten okumuş olsalar Kur'an'ı ve tefsiri anlayacaklar. Ülkü, insanın ülküsü. Eğer Kur'an nizamını benimsemek, Kur'an'ın hakim olmasını benimsemek ise önce Kur'an'ın ve dinimizin emrini, ilmini öğrenmesi gerekiyor. Kendilerine ve kendilerinden olan nice arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kendilerine tefsir okumayı, ilim öğrenmeyi ve hüküm ve kanun koymada bu gibi manalarda kendilerine uyarmaya çalışsak da muhakkak bir yerlerinde ırkçılık damarı altında birçok fırkalaşmış şeyleri benimsemekteler. Tabiri caizse şu anda ülkücülerden belli bir dönem sonra ayrılan bazı değerli bildiğimiz zatlar da Türkçülük adıyla İslam'ı benimsemişler. Yani ülkücülükte İslam'ı benimsemek var gibi gözükse de aslında tamamen hedefinde öncelik ve gayesinde İslam yok. Bunu açıkça kendi önderleri, zatları izah ve açıklama yaptılar bu konuda. YouTube'dan bakabilirsiniz. Dolayısıyla bunlardan ayrılanlar da yeni bir parti kurarak kendilerini İslam içinde milli nizam diye düşünürken, milli nizam adı altında nizam-ı cedid gibi düşünerek İslam'ı benimsemiş olsalar da yine de ırkçılık ve Türkçülük adını geri plana atamamışlardır diyelim. Yani tamamen İslam'ın istediği gibi ümmetçilik şuuru, ümmet şuuru üzerine gelememişlerdir. İşte bu pozisyonda onların hükmü avamdan bazı Müslümanların kafasına karıştırdı. Hemen o dönemdeki İslam alimlerinin kapılarını çaldılar ve bu insanların yaptıklarının İslam'daki yerini, hükmünün ne olacağını ve onlara karşı nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğini kendilerine sordular. O alimler de hiç tereddüt etmeden ve bir an bile duraksamadan Allah'ın kitabıyla yönetmeyi terk eden, Kur'an'a aykırı yasa koyan ve Kur'an'dan başka bir kitabın hükümleriyle hükmeden bu insanların her ne kadar atları Müslüman bile olsa kesinlikle kafir olacakları ve yaptıkları bu işin kendilerini dinden çıkaracağını söylediler. Şimdi onlar hakkında bu ağır ama gerçek olan fetvayı veren birkaç alimden nakilde bulunalım. Ünlü tefsir alimlerinden birisi olan İbn-i Kesir, rahmetullah, Maide suresinin 50. ayetini tefsir ederken Cengiz Han'ın çıkarmış olduğu Yesak adlı kitabın kanun kitabıyla alakalı olarak şöyle der. Allah kulların kendi elleriyle koydukları ve Allah'ın şeriatına dayanmayan cahiliye hükümlerinin sapıklıklarını ve bilgisizliklerini reddediyor. Bu sapıklıkları kendi görüş ve hevesleri sonucu ortaya çıkardıklarını bildiriyor. Söz gelimi Tatarların Cengiz Han diye bilinen krallarından alınma krallık buyrukları vardır ve bununla hüküm verirler. Nitekim bu yasayı onlara kral koymuştur. Bu yasalar Yahudi, Hristiyan ve İslam dinine mensup muhtelif milletlerden iktibas yoluyla tanzim edilmiş kanunlar topluluğudur. Ancak bu yasalar içerisinde birçoğu Cengiz Han'ın mücerret görüş ve heveslerinden ibarettir. O bunu çocukları için izlenen bir hüküm haline getirmiştir ki onlar Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden önce bu yasaya uyarlar. Onlardan böyle davranan birisi kafirdir. Allah ve Resulünün hükmüne dönene dek kendisi ile savaşmak vaciptir. Az veya çok hiçbir konuda Allah'tan başkasının hükmüne müracaat edilmez. 29. İbn Kesir'de yer alıyormuş. İbn Kesir aynı fetvayı El Bidaye ve Nihaye adlı tarih kitabında da tekrarlamaktadır. Orada Yesak adlı kitaba mevcut olan bazı hükümleri zikrettikten sonra şöyle der: tüm bu hükümlerle Allah'ın peygamberlerine indirdiği şeriatlara muhalefet vardır. Her kim peygamberlerin sonuncusu olan Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselama indirilmiş muhkem şeriatı terk eder, Tevrat ve İncil'deki gibi hükmü yürürlükten kaldırmış şeriatların kanunlarına başvurursa kafir olur. Böyle birisi kafir oluyorsa peki ya Yesak adlı kitabın kanunlarına başvuran ve onu Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatının önüne geçiren kimsenin durumu ne olur? Her kim böyle yaparsa Müslüman alimlerin icmasıyla kafir olur. Peki bu yasa denenin başına ana yasa diye koyduğumuzda bizim kendi devletimizin içinde bulunduğu kanunlar silsilesi, acaba bunları benimsediğimizde kafir olmuyor muyuz? Zira Yüce Allah buyurmuştur Maide Suresi 50'de, onlar hala cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Oysa kesin olarak iman eden bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içerisinde bir sıkıntı duymadan tamamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu ikinci kısımda Nisa suresi 65'te yer alıyor. İbn Kesir'in dediği mesele gerçekten de çok önemlidir. Yani bir insan Kur'an hükümlerini bırakıp herhangi bir mesele hakkında Tevrat'ın ve İncil'in hükümleriyle hükmetse veya başka bir hükümle, bu insanın durumu çok tehlikelidir. Böylesi birisi alimlerimizin fetvasına göre kafir olur. Oysa işin aslına bakıldığı zaman Tevrat ve İncil asılları itibariyle Allah tarafından indirilmiştir. Bir insan hükmü kaldırıldıktan sonra Allah tarafından indirilen bir başka kitapla bile hükmettiğinde kafir oluyorsa, peki ya hiç Allah katından inmeyen kitaplarla hükmettiği zaman durum ne olur? Tabi anayasayı kabul etmekte otomatikman Allah'tan başka hüküm kitabı olarak kabul edilmiş oluyor açıkçası. Yani lamicimi yok, saklamaya da gerek yok. Eğer insan Allah'tan korkmuyorsa her türlü lafı eveleyip geveler. Nice belamların şu an geveledikleri gibi. O dönemin alimleri Tatarların yapmış oldukları işin küfür olduğunu söylemişlerdir. O alimler şu asrımızı ve yaşamış olduğumuz şu vakayı görselerdi acaba ne derlerdi? Allah'a yemin olsun ki bugünkü beşeri kanun ve anayasalar Cengiz Han'ın Yesak adlı kanunnamesinden daha rezil ve daha haktan uzak durumdadırlar. Çünkü Cengiz Han'ın bu kanunnameyi oluştururken aslı semavi olan kitaplara müracaat etmiş ve bazı durumları onlardan almıştır. Hatta İbn Kesir'in de dediği gibi bu kanunnamede İslam şeriatından bire bir alıntılanmış kanunlar bile vardı. Bugünkü Cengiz Hanlar ise kanunnamelerine İslam şeriatından en ufak bir hükmü bile koymamaktalar. Kıyaslama yapıldığında acaba hangisi daha kötü gözükmektedir? Cengiz Han'dan sonra Timurlenk de Allah'ın kitabını terk edip idaresini Cengiz Han'ın koyduğu Yesak adlı kitaba yapan yöneticilerden birisidir. Ancak şu kadar var ki Cengiz Han kafir olmasına rağmen Timur Lenk Müslüman olduğunu söylemiş ve kendince İslam'a hizmet etmiştir. Ama buna rağmen o dönemde yaşayan İslam alimleri sırf anayasası Kur'an olmadığından ve idaresini Kur'an'a göre yapmadığından dolayı Timur'da kafir olduğuna ve dinden çıktığına hükmetmişlerdir. İmam Sehevi Rahmetullah şöyle der. Timur, Cengiz Han'ın kanunlarına dayanmış ve onları temel esas haline getirmişti. Bundan dolayı birçok alim hükmettiği ülkelerde İslam şiarı hakim olduğu halde yine de onun kafir olduğuna dair fetva vermiştir. İbni Arapşah Rahmetullah da şöyle demiştir. Timur, Cengiz Han'ın kanunlarına inanan birisiydi. Bu nedenle hocamız Hafizuddin Muhammed el-Bessazi, Alaaddin Muhammed el-Buhari ve diğer büyük İslam alimleri hem Timur Lenk'in hem de Cengiz Han'ın ortaya koyduğu bu kanunları İslam kanunlarının önüne geçirenlerin kafir olacağına da dair fetva vermişlerdir. İmam Şevkani Rahmetullah Cengiz Han'dan ve onun Yesak adlı kanunnamesinden söz ettikten sonra şöyle demektedir. Sonra bu kötü yola ve küfrü işe Timur Lenk tabi oldu. O saltanatını sürdürürken Yesa kitabından başkasıyla amel etmezdi. İşte tüm bu nakiller Allah'ın kitabını bırakıp yerine insan kaynaklı kanunlar koyan ve bunları halkın idare eden kimselerin kafir olacağını ifade etmektedir. O dönemde yaşayıp benzeri fetva veren daha birçok alim bulmak mümkündür. Çünkü Allah'ın kitabını tümüyle terk ederek başka kanunlarla hükmetmek, Kur'an'a aykırı yasalar çıkarmak, Allah'ın serbest dediğine yasak, yasak dediğine serbest demek, İslam'da kesin küfür olan ve insanı net bir şekilde dinden çıkaran amellerdendir. Rabbimiz şöyle buyuruyor Maide suresi 44'te. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. En can alıcı ayetlerden biri. Bu ayet Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi bütünüyle terk eden kimselerin net olarak kafir olacağını beyan eden ayetlerden birisidir. Bir insan idare ettiği ülkede Allah'ın hükmünü bütünüyle terk ederse Kur'an'ın ifadesiyle bu insan kafir olmuştur. Hele bir de başka kanunlarla hükmetse bu ikinci bir suç kabul edilir ve insanın kafirliğini arttırır. Bugün Allah'ın pak ve saadet getiren hükümlerini bırakıp ceza kanunu İtalya'dan, ticaret kanunu Almanya'dan, medeni kanunu bilmem hangi gavur memleketinden getiren insanlar acaba bu ayetleri hiç mi okumazlar? Hiç mi bu tehdidin kendilerine kapsayacağını düşünmezler? Halbuki bunu getiren insanlar Osmanlı'nın içinde yetişmişti ve Kur'an eğitimi görmüşlerdi. O altı oklu devrimleri getirenler. İşte kardeşim, buraya kadar anlatmaya çalıştığımız şeylerle sana bir mesaj vermek ve senin yegane yasa kitabın Kur'an olduğunu, ondan başka bir kitabı kabul edemeyeceğini, yeryüzünde sana süslenip püslenerek sunulan diğer tüm kanun kitaplarının hakikatte bir batıl ürünü olduğunu izah etmeye çalıştık. Artık sen de bu çağrımıza kulak ver ve Allah'ın kitabından başka hiçbir kitabı kanun kaynağı olarak kabul etme. Onlarla hükmedilmeye, idare olunmaya razı olma. Aksi halde imanını kaybeder ve Allah korusun ebedi hüsrana uğrayanlardan olursun. Yarın Allah'ın huzuruna vardığında zaman kitabın nedir diye sorulduğunda eğer kanunlarına uyduğun kitap Kur'an değil ise anayasan Kur'an değil ise hükümlerine başvurduğun kitabın Kur'an değil ise Allah aşkına ne cevap vereceksin? Ne diyeceksin alemlerin Rabbinin karşısında?
Ayrım 13 sonu sayfa 102.